Ayrım 9.
İnsan akıl sahibi bir varlık olarak kendine, bir düşünce varlığı olarak, duyular dünyasına değil, anlama yetisi dünyasına ait bir varlık olarak bakmalıdır. Bu durumda insanın kendine bakabilmesi için iki bakış açısının bulunduğu söylenebilir. Önce, duyular dünyasına ait olduğu ölçüde, doğa yasaları altında, ikincisi de, düşünülür dünyaya ait olarak, doğadan bağımsız olan, deneysel olmayıp yalnızca akılda temelini bulan yasalar altında. Kant, ahlak metafiziğinin temellendirilmesi, sayfa 70-71. İşte bu ikili yapı, insanın bir yandan duyular dünyası varlığı, öte yandan düşünce dünyası varlığı olması, otonomiye ve özgürlüğe giden yolun ona açılmasını sağlar. Akıl sahibi varlığın istemelerinin doğa nedenselliği tarafından belirlenmeme olanağını, bunun sonucu olarak
saf akıl tarafından yani ahlak yasası tarafından belirlenebilme olanağını taşıması, özgürlüğün ve ahlaklılığın olanağının koşulunu oluşturur.
İnsanı insan yapan, onu değerli kılan şey, onun pratik akla ve otonomiye sahip olmasıdır. İnsan ancak ahlaklı eylemde bulunabildiği, böylece bir amaçlar krallığının üyesi olabildiği için kendi başına bir amaçtır ve bu nedenle mutlak bir değere sahiptir. Kısaca insan doğa yasalarının belirlenimi dışında kalabildiği için otonomdur. Otonom bir varlık olabildiği için de özgür ve ahlaklı eylemde bulunabilmekte, ahlaklılık da onun değerinin temelini oluşturmaktadır. Akıl sahibi dolayısıyla düşünülür dünyaya ait bir varlık olarak insan, kendi istemesinin nedenselliğini özgürlük idesi olmadan düşünemez. Çünkü duyular dünyasının belirleyici nedenlerinden bağımsız olma, aklın kendisine hep yüklemesi gereken bağımsızlık, özgürlüktür. Şimdi özgürlük idesine özellik kavramı, buna da ahlaklılığın genel ilkesi ayrılmazcasına bağlıdır. Bu ilkede doğa yasasının bütün görünüşlerin temelinde bulunması gibi, akıl sahibi varlıkların bütün eylemlerinin idesinin temelinde bulunur. Kant AG'ye sayfa 71. Böylece doğa nedenselliğinden kurtulma, yani yasallıktan kurtulma, yasasızlık anlamına gelmez. Çünkü duyular üstü doğa, saf pratik aklın özelliği altında olan bir doğadan başka bir şey değildir. Bu özelliğin yasası ise ahlak yasasıdır. Bu da duyular üstü bir doğanın ve saf düşünülür bir dünyanın temel yasasıdır. Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, sayfa 49.
Duyulur dünyada tüm olup bitenler nasıl doğa yasasına göre olup bitiyorsa, düşünülür dünyadaki her şey de bu yasaya göre olmaktadır. Ne var ki burada bağlı olunan yasa, aklın kendisinin koyduğu, pratik aklın koyduğu yasadır. Belirlenim dışarıdan değil içeriden, aklın kendisinden gelmektedir. Bu açıdan pratik aklın yasalarına göre, yani ahlak yasasına göre eylemek, özgür olmaktan başka bir şey değildir. Buradan hareketle, Kant'ın insanı bir olanaklar varlığı olarak gördüğünü söylemek mümkündür. İnsan özgürlük ve ahlaklılığı olanak olarak yapısında taşımaktadır. Bunları gerçekleştirebilmesi, özgür ve ahlaklı eyleme kişiye kalmıştır. Kişi yapısında taşıdığı bu olanağı gerçekleştirebileceği gibi, eylemleri ve eylemlerinin temelinde yatan istemeleri hep, arzu ve eğilimleri tarafından da belirlenebilir, yani kişi hiç özgür ve ahlaklı eylemde bulunamayabilir. H. Tepe AG'ye sayfa 19. Kant'ın insanı bir olanaklar varlığı olarak gördüğü belirtildi. Peki söz konusu bu olanaklar nelerdir? Bu olanakları belirlemek için insanı hayvanla karşılaştırmak yararlı olabilir. Çünkü insanın hayvanlara göre doğa tarafından savunma araçlarından yoksun olarak yaratıldığını görüyoruz. Doğa insana hazır yetenekler ve güçler vermemiştir. İnsan hazır olmayan ham kabiliyetlerle dünyaya gelmektedir. Doğa insana yalnızca akıl ve isteme özgürlüğünü vermiştir. Burada doğanın insanı donatmasındaki niyette açığa çıkmaktadır. Bu nedenle insan artık içgüdünün yönetimine bırakılamaz. Doğal ve doğuştan bilgilerle donatılamaz. Tersine o her şeyi kendisi yapma durumundadır. Kısaca insan çeşitli yetenekleri birlikte getirir. Ancak bunlar işlenmemiş yetenekler olduğundan bunların gelişmesi, geliştirilmesi insanın kendisine kalmıştır. Bundan da insan hem birey hem de tür olarak sorumludur. T. Mengüşoğlu AG'ye sayfa 41. Kant'a göre ahlaki ve özgür bir varlık olan insan, sahip olduğu olanakları tarihte ortaya koymaktadır. Bu nedenle insanın tarihe etik kaygılar ve düşüncelerle yöneldiğini görürüz. Kant'a göre metafizik amaçla da olsa ne tür bir irade özgürlüğü kavramı oluşturulursa oluşturulsun, iradenin olgular dünyasındaki görünüşleri yani insan eylemleri yine de her doğa olayı gibi doğa yasalarınca belirlenir. Tarih sebepleri ne kadar derinlere gömülü olsa da bu olguların anlatılışıyla ilgilidir ve tarih insan iradesinin özgür eylemini geniş boyutlarda incelerken özgür eylemde düzenli bir ilerleme olduğunu keşfedebileceği umudunu verir bizlere. Aynı şekilde bireylerin eylemlerinde karma karışık ve düzensiz olarak gözümüze çarpan şeyleri, bütün türün tarihi bakımından insanın özgün yeteneklerinin yavaş ama sürekli gelişimi olarak anlamayı umabiliriz. Kant, dünya yurttaşlığına yönelik genel bir tarih düşüncesi, çeviren Ulu Nutku, Yasko Felsefe Yazıları, kitap sayfa 117. Bir tarih felsefesini olanaklı kılan da tarihe aklın ve özgürlüğün gelişim alanı olarak bakmaktır. İnsan aklı insanlıkta gelişme olanağını bulur. Bu nedenle Kant tarihe hümanite açısından bakılması gerektiğini savunur. Ama ilerleme idesi de gereklidir. İlerleme ahlaksal bir kavram olup tarihe anlamlı bir süreç olarak bakmamızı sağlar. İlerleme erekliliğe dayanır. Tarihe böyle bir ilkeyle bakmak zorunludur. Tarih felsefesi de ahlaksal gerekliliğe dayanır. Tarihteki rasyonalite, akılsallık, insanın kurduğu bir şeydir. Kör bir determinizm söz konusu değildir. İnsan da ancak akla dayanmakla özgür olabilir. Kant'a göre özgürlükten söz etmek için bu kavramı incelemek, içeriğini aydınlatmak ve neyin ürünü olduğunu bilmek gerekir. Yani özgürlüğün hangi ahlaksal kurallara bağlı olduğunun belirlenmesi gerekir. Bilindiği gibi Kant, insan özgürlüğünü iradenin otonomisiyle açıklar. Ancak bu insanın her istediğini yapabilmesi demek değildir. İnsan kendi özgürlüğünü sınırlayabilmelidir de. Çünkü bir akıl varlığı olarak insanda bulunan antagonizmayı göz ardı edemeyiz. Bu antagonizma insanın iki karşıt yöneliminden, eğiliminden kaynaklanır. Toplum olma eğilimi ve toplum dışılık. Ancak bencillik de insanlığın gelişimine katkı sağlar. İnsanlığın amacı ise evrensel bir hukuk devleti, tam adaletli bir yurttaşlar anayasasıdır. İşte bu amaç düşüncesi açısından tarihe baktığımızda onu anlamlı bir süreç olarak görebiliriz. Rousseau, tüm insanlık tarihini suçsuzluktan, doğal mutluluk durumundan bir düşüş süreci olarak görürken, ki bu durum içinde insanlar henüz toplumsallaşmaya geçmemişlerdir ve toplumsal birliğe henüz dönüşmemiş olan bir arada olma halini yaşamaktadırlar. Kant için böyle bir ilkel yaşam düşüncesi, olgusal açıdan bakıldığında ütopik görünür ve ahlaksal ideal bakımından ise çift anlamlı ve belirsizdir. Çünkü Kant'ın etiği, bireye ve ahlaksal kişilik temel kavramına dayanır. Hatta onun tarih anlayışı da ahlaksal kendinin bilinci içinde konulan ideal görevlerin ancak toplum ortamında bil fiil gerçekleştirebileceğinden hareket eder. Tarihin değeri bireyin mutluluğu açısından bakıldığında olumsuz olarak görünebilir. Ama burada ölçütün yanlış seçilmesi söz konusudur. Çünkü Kant'a göre tarihin değerinin doğru ölçütü toplum ve devlet birliğinin bireyin yararı, onun empirik varoluşu ve esenliği için işlev kazanmasında yatmaz. Tersine toplum ve devletin birliğinin bireyin eğitimi ve özgürlüğü için bir araç olmasında yatar. Burada söz konusu olan tarihin içkin ahlaksal yoldan haklı çıkarılmasının ancak insan soyunun hakiki ideal birliğine giden yolun ancak çatışma ve çelişkiyle kendine yasa koyma yolunun ancak mücadele ile aşılabileceğinin kavranması halinde yapılabileceğidir. Çünkü doğa hayvansal varoluşunun ve mekanik belirleniminin üzerindeki her şeyi insanın tamamen kendisinin gerçekleştirmesini ve içgüdülerinden bağımsız olarak kendi aklıyla yapabileceklerinden başka hiçbir yerde mutluluğunu veya bir mükemmelliği aramaması gerektiğini ona buyurmuştur. Doğanın fiziksel açıdan bakınca insanı öbür yaratıklara göre daha muhtaç, korunmasız ve cılız yarattığını görürüz. Ama işte bu muhtaçlık onun için kendi doğal sınırlanmışlığından ve doğal kendi haline terk edilmişliğinden kurtulması için bir harekete geçirici, itici yönü oluşturmaktadır. Kant'a göre insanın içinde ilksel, doğuştan bir toplumsallaşma eğilimi yoktur. Tersine ilk toplumsal ilişkilerin kurulması ihtiyaçtan doğmuştur ve bu ihtiyaç giderek bir toplumsal birliğin ayakta tutulmasının ve sürekli kılınmasının en önemli koşullarından biri durumuna gelmiştir. Kesire, AG'ye sayfa 151. Kant'a göre toplum, örneğin Rousseau'nun düşündüğü gibi bir ahlaksal toplumsal sözleşme içinde bireysel istençleri arasındaki ilksel bir iç harmoni ile tek tek insanların bir araya gelmeleriyle oluşmaz. Tam tersine bir kuvvetler antagonizması içinde meydana gelir. Bu karşıtlık her türlü toplumsal düzenin çekirdeğini ve koşulunu oluşturur. Kant şöyle demektedir. Vahşilikten, insanın toplumsal değeri içinde özel bir şekilde oluşan kültüre doğru ilk gerçek adımlar orada atılmıştır. Tüm yetenekler adım adım orada gelişmiştir. Beğeni orada oluşmuştur ve gitgide artan bir aydınlanma ile bir düşünce tarzının temellenmesine başlanmıştır ki, bu düşünce tarzı kaba doğal donatımının zamanla bir ahlaksal karar verme konusunda belirli pratik ilkelere sokulmuş ve böylece patolojik, güdüsel bir toplu onaylama, bir arada oluş, bir topluma ve en sonunda ahlaksal bir birliğe dönüşebilmiştir. İnsanda bencil çabalarını ilerlettikçe kaçınamazcasına karşılaştığı dirence sebep olan, yani kendi başlarına alınınca hiç de takdire layık olmayan bu toplum dışı nitelikler olmasaydı, o tam uyumlu, yetinen, karşılıklı sevgiye dayanan bir Arkadyalı çoban hayatı sürdürürdü. Ama o zaman bütün beceriler sonsuza dek çekirdek halinde gizli kalırdı ve güttükleri koyunlar kadar uysal olan insanlar hayatlarını sahibi oldukları hayvanların hayatından daha değerli kılamazlardı. Uğrunda yaratıldıkları amaç, akıl sahibi olmaları dondurulmuş bir boşluk olarak kalırdı. Bu yüzden insan doğaya, kendisinde bir uyumsuzluk, kıskançça ve boşuna da olsa rekabet ve mülkiyet isteği, hatta iktidar sahibi olmaya eğilimli doymak bilmeyen arzular yarattığı için şükran duymalı. Bu arzular olmasaydı, insandaki bütün üstün doğal yetenekler sonsuza dek gelişmemiş olarak uyuklardı. Kant, AG'ye sayfa 120-121. Kant'a göre kötü, tarihin süreçleşme ve gelişiminde iyinin kaynağı olmak zorundadır. Yine bunun, kendisinden hakiki bir ahlaksal uyumun meydana gelebileceği ikilik olduğu söylenebilir. Toplumsal düzenin kendine özgü idesi, tek tek kişilerin istençlerinin bir genel uzlaşım altında toplanmasında değil, tersine bu istençlerin kendi özel tarzları içinde birbirlerine karşıtlık içinde bulunmalarıyla oluşmaktadır. Ama aynı zamanda her bireyin özgürlüğü aynı şekilde, yani bu özgürlüğün başkalarının özgürlükleriyle sınırlanmış olmasıyla belirlenir. Çünkü öncelikle ancak dış baskılarla zorlanabilen istencin kendi içinde yer alan ve kendi özel formunun ve kendi temel talebinin gerçekleşmesi olarak tanınabilen bu belirleme, tüm tarihsel gelişimine yerleştirilmiş olan ahlaksal bir erektir. İnsan soyunun ulaşması gereken ve tüm dış politik toplumsal kurumların, devlet düzeninin bile kendi tarihsel varoluşlarının tüm formları içinde kendisi için araçlar olduğu bu hedefe erişmek, burada en güç problem olarak yer alır. Genel dünya tarihine bu bakış noktası altında eğilen ve dünya tarihinde bu bakış noktası altında yetkin bir dünya yurttaşlığı birliğini insan soyunun hedefi kılan bir doğa planının gitgide ilerleyen bir gerçekleştirilmesini gören bir felsefi deneme, bu nedenle yalnızca mümkün bir deneme olmayıp, aynı zamanda bizzat bu doğa planını görmek için gerekli bir şey olarak görülmek zorundadır. Bu konuda Kant şöyle demektedir. Doğanın belki de daha çok bir öngörüşün, böylece haklı çıkarılması, dünya üzerinde düşünürken belli bir bakış açısı edinmede önemsiz bir itilim değildir. Çünkü bütün diğer şeylerin eriğini kendisinde toplayan, en üstün bilgeliğin ortaya çıkmasında başlıca rolü oynayan insanlık tarihi, eğer bütün diğer şeyler karşısında sürekli bir kusur olarak kalacaksa, o zaman doğanın akıl dışı olan alanında yaratılışın görkemini ve bilgeliğini övmeye, onu derinden düşünmeye ne gerek vardır? Böyle bir manzara bizi tiksintiyle uzaklaştırmaya zorlar. Bizi onun ardında duran, tamamlanmış bir ereğin hiç bulunamayacağı umutsuzluğuna düşürüp, bu amaca ancak başka bir dünyada erişeceğimiz umuduna yol açar. Kant, AG'ye sayfa 128. Kant'ın tarih sorunu üzerinde durduğu yıllar 1784-86 arasıdır. Bu yıllar Kant'ın varlık sorusundan gereklilik, ahlak sorusuna geçmeye başladığı bir dönemdir. Onun tarih konusunu söz konusu yıllarda ele alması ve bunu hemen ahlak sorununun eşiğinde incelemesi de bir rastlantı değildir. Çünkü bir yandan Avrupa'nın tarihsel durumu, yaklaşan Fransız devrimi, o sıralarda tarihi başlıca sorunlardan biri kılmıştı. Diğer yandan Kant, tarihi mekanik zorunluluğun egemen olduğu doğa alanına değil de içinde özgürlüğün temel ilke olduğu gereklilik dünyasına yerleştirir. Tarihte insanlığın zaman içindeki bu gelişme sürecinde gerçekleşmesi gereken bir ahlaksal ideyi bulur. Yukarıda da ifade edildiği gibi. Kant tarihte düzenli bir gidiş bulunabileceği umuduna sahiptir. Ancak bu umudun dayanağı da tarihe bireyler açısından değil de insanlık açısından bakılmasıdır. Kant'a göre tek tek kişiler giderek bütün uluslar kendi ereklerinin ardından koşarken doğanın bilmedikleri bir amacına yardım ettiklerini hemen hiç düşünmezler. Macit Gökberk, Kant ile Herder'in Tarih Anlayışları, sayfa 125-126. Benzeri bir şey daha sonra Hegel tarafından aklın hilesi, kurnazlığı olarak ifade edilmiştir. Kant'ın dünya yurttaşlığı bakımından bir genel tarih düşüncesi başlıklı yazısı, 9 önerme ve bunların temellendirilmesinden oluşur. İşte Kant'ın insan ve onun tarih içindeki gelişimi hakkındaki temel önermeleri. 1. Yaratığın bütün doğal yetileri günün birinde tam ve ereğe uygun olarak serpilmek için belirlenmiştir. 1. Önerme. İnsan bu yeryüzünde akıl sahibi olan biricik yaratıktır ve onda aklı kullanmaya yarayan yetiler vardır. Ancak bu yetilerin tek kişide değil de insan soyu çerçevesinde gelişebilmeleri gerekmektedir. 2. Önerme. Doğa hayvansal varlığındaki mekanik düzenin üstüne çıkan her şeyi insanın kendinden ortaya koymasını, onun ancak içgüdüden kurtularak kendi aklıyla sağlamış olduğu mutluluk ve yetkinlikten pay almasını istemiştir. 3. Önerme. Bütün yetilerin gelişmesi için doğanın kullandığı araç toplum içinde bunların arasındaki uyuşmazlıktır, antagonizma. Ancak bu uyuşmazlık sonunda toplumun yasalı bir düzeninin nedeni olur. 4. Önerme. Doğanın insan türünü çözmeye zorlandığı en güç sorun, hakkı sağlayan uygar bir topluma erişmektir. 5. Önerme. Bu hem en güç hem de insan türünün en geç olarak çözebileceği bir sorundur. 6. Önerme. Olgun bir uygar yasa kurma sorunu, devletler arasında yasalı ilişkiler sorununa bağlıdır ve bu sonuncusu olmadan çözülemez. 7. Önerme. İnsan türünün tarihi, bütünüyle görüldükte, içinden ve bu amaçla dışından da yetkin olan bir devlet yasasını ortaya koymak için doğanın saklı bir planının gerçekleşmesi diye anlaşılabilir. Böyle bir yasa, doğanın insanlıktaki bütün yetileri tam olarak gerçekleştirebileceği biricik durumdur. 8. Önerme. İnsan türü çerçevesinde tam bir uygar birleşmeyi amaç bilen bir doğa planına göre bir dünya tarihini işlemek yolunda yapılacak bir felsefe deneme, amaçsız ve giderek doğanın bu maksadını destekler görülmelidir. 9. Önerme. M. Gökberk, AG'ye sayfa 126-132. Görüldüğü gibi Kant, tarihin idesinin ne olduğunu ve ne gibi bir amaca doğru yöneldiğini belirlemeye çalışmıştır. Söz konusu ide ise yukarıda da belirtildiği gibi insan türünün bir gelişmesidir. Bu gelişmede insan, doğaya bağlı olmaktan gitgide kurtulup kendisinin kurduğu bir dünya içinde yerleşmektedir. İnsanın sürekli çoğalan bu özgürlüğünün son durağı ise hem devlet içinde hem de uluslar arasında gerçekleşecek olan bir hukuk düzenidir. Kant İnsan Tarihinin Olası Başlangıcı adlı başka bir yazısında ise bakışlarını geriye çevirip tarihin başlangıç durumunu gözden geçirir, insanın doğadan ayrılarak özgür yaratmalarının dünyası olan kültürü yavaş yavaş nasıl kurduğunu göstermeye çalışır. Kant'a göre başlangıçta insanı yöneten içgüdünün yerini zamanla akıl almış ve artık insanı yalnızca bir içgüdü varlığı olmaktan çıkarmıştır. Çünkü insanın kendinde kendisini bütün hayvanların içinde kapanıp kaldıkları sınırların dışına yayabilecek bir yeti bulunduğunu anlaması çok kesin bir dönüm noktası olmuştur. Aklın insanı hayvanların üstüne büsbütün yükselten son adımda ona doğanın asıl ereğinin insan olduğunu öğretmesi olmuştur. M. Gökberk, AG'ye sayfa 133-134. İşte böyle bir erek yalnızca insan için söz konusudur. Dünyadaki hiçbir varlık da bu bakımdan insana rakip olamaz. İnsan, yeryüzündeki varlıkların ve nesnelerin kendi yararı ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mevcut olduklarını düşünüp hareket edebilir. Örneğin insan koyuna, "Taşıdığın postu doğa senin için değil, benim için vermiştir." diyerek postu alıp kendisi giydiği anda doğanın kendisine bütün hayvanlar karşısında sağladığı üstünlüğü kavramıştır. Artık hayvanlar insan için amaçlarının birer aracıdır. Yalnız bu anlayışta bunun karşıtı olan düşünce de kendiliğinden saklıdır. İnsan hiçbir insana bu hayvana söylediğini söyleyemez. İnsan insana ancak kendisine eşit bir yaratık gözüyle bakabilir. İnsan nasıl kendisini bir erek olarak anlıyorsa, bütün kendi soyundan olanları da böyle anlamalıdır. İnsanın kayıtsız eşitliğinin asıl temeli de budur. Gerçi insanı doğanın kucağından ayırmış olan adım onurlu bir değişmedir. Ama tehlikelerle de yüklüdür. Çünkü bu adım insanı kaygısız çocukluk durumundan, kendisini hiç zahmetsiz besleyen bir bahçeden ayırmış, onu bir yığın tasanın, çabanın, bilinmeyen sıkıntıların beklediği geniş dünyanın içine atmıştır. Bundan sonra hayatın güçlükleri insana cenneti, bu içinde rahat rahat yaşayacağını düşlediği durumu özletecektir. Ama insan ne yaparsa yapsın, düş gücünün yarattığı bu mutlu dünya ile kendisi arasında yine de hep yetilerini hiç durup dinlenmeden gelişmeye zorlayan aklı bulacak ve bu akıl, kendisinin elinden tutup çıkardığı o kaba ve yalın duruma yeniden dönmesine izin vermeyecektir. İşte insanlığın bu başlangıçtaki tarihi bize, insanın ilk durağı olan o cennet durumundan çıkmanın, gerçekte hayvanlıktan insanlığa, içgüdünün belirleniminden aklın yönetimine geçmek olduğunu, kısaca doğanın vasiliğinden kurtulup özgürlüğe kavuşmak olduğunu gösterir. Burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. İnsan bu değişmesiyle kanmış mıdır yoksa yitirmiş midir? İnsan türünün belirlenimini göz önünde bulundurduğumuzda bunu artık soramayız. Çünkü insan türü yetkinliğe doğru ilerlemek için belirlenmiştir. Bununla birlikte türü için kötüden iyiye doğru bir ilerleme olan bu gidiş birey için böyle değildir. Akıl uyanmadan önce ne buyruk ne de yasak söz konusudur. Dolayısıyla bunların bozulması diye bir şey de yoktur. Ama akıl işe başlayıp da hayvan yönümüz ile karışınca kötülük de ortaya çıkmaktadır. Böylece atılan ilk adım ahlak bakımından bir düşmedir. Öyleyse doğanın tarihi iyi ile başlamaktadır. Çünkü bu tarih Tanrı'nın yapıtıdır.